Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım. 14. Eve, sorgu odası C'de onu bir kez daha sorguya çekmişti. David Angelini nihayet avukatına arama hakkını kullanmış, takım elbiseli, soğuk bakışlı üç avukat, müvekkillerinin yanında görüşme masasında yerlerini almışlardı. Eve onlara kendi kafasında Mo, Larry ve Curly isimlerini takmıştı. Görünüşe bakılırsa asıl elebaşı Mo'ydu. Sert sesi ve tavırlarıyla zorlu bir kadındı ve kase biçiminde kesilmiş saçı Eve'in hoşuna gitmişti. Diğerleri fazla konuşmamış, ciddiyetlerini korumuş ve avukatların asla kullanmaktan vazgeçmedikleri sarı defterlerine önemli görünen notlar almışlardı. Geniş alnı çizgilerle kırışmış olan Curly, bir kez daha elektronik defterine notlar giriyor, Larry'nin kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Temendalas, Mo kollarını masanın üzerinde kavuşturduğunda kırmızı ojeli uzun tırnakları sinsi bir görüntü oluşturdu. Müvekkilim işbirliği yapmaya hazır. Sizin de gördüğünüz gibi dedi Eve, ilk sorguda buna pek razı değildi. Müvekkiliniz ilk ifadesinden cayarak olay yerinden kaçtığını ve cinayeti yetkililere bildirmediğini itiraf etti. Mo iç çekerek hayal kırıklığı yansıtan bir ses çıkardı. Elbette Bay Angelini'yi bu hatalarından dolayı suçlayabilirsiniz. Biz de bunun karşılığında paniğe kapıldığını, şoka girdiğini ve annesinin yakın geçmişteki ölümü nedeniyle duygusal travma geçirdiğini iddia edeceğiz. Bu da mahkemenin değerli zamanına ve vergi mükelleflerinin dolarlarına mal olacak. Müvekkilinizi o hatalarından dolayı suçlamıyorum. Henüz. Burada çok daha büyük bir konuyla uğraşıyoruz. Curly bir şeyler karaladı ve okuması için elektronik defterini Larry'nin yüzüne doğru kaldırdı. O ikisi sürekli bir şeyler fısıldaşıyordu ve asık suratları hiç değişmiyordu. Müvekkilimin Kanal 75'teki randevusunu onayladınız. Evet, bir toplantısı vardı ve 23.35'te iptal etti. Kontrolünü kaybedip duygusal travma geçirirken hala işiyle ilgili noktaları düşünebilmesi çok ilginç. Mo tekrar konuşmaya başlayamadan Eve döndü ve Angelini'yi sert bir bakışla olduğu yere mıhladı. Nadine Furst'u tanıyor musunuz? Kim olduğunu biliyorum. Haberlerde birçok kez gördüm. Bir an tereddüt ederek danışmak için Mo'ya doğru eğildi. Bir an sonra başıyla onayladı. Annemin ölümünden sonra sosyal ortamlarda birkaç kez karşılaşmış ve kısa sürelerle sohbet etmiştik. Eve bunu zaten biliyordu ve yemlerinden birini daire içine aldı. Eminim haberleri sunarken onu izlediniz. Sonuçta o bu son cinayetleri araştırırken sizin de çıkarınız vardı. Annenizin cinayetini de araştırıyordu. Teğmen, müvekkilimin annesinin cinayetinin çözümüne yönelik merakıyla Bayan Kirski'nin ölümünün ne ilgisi var? Sadece merak ediyordum, son birkaç hafta boyunca Nadine Furst'un raporlarını dinlediniz mi Bay Angelini? Elbette. Angelini kendini biraz daha toplamıştı ve şimdi daha soğukkanlı hareket ediyordu. Siz de o yayınlarda oldukça sık göründünüz Teğmen. Bu sizi rahatsız mı etti? Bence şehir halkından maaş alan bir toplum hizmetlisinin trajedileri kullanarak şöhret araması oldukça tiksindirici. Görünüşe bakılırsa sizi çok kızdırmış, dedi Eve omuz silkerek. Bayan Furst da bu haberler sayesinde şöhret kazanıyor. İnsan onun gibi birinin bir başkasının acısını kendi kariyerinde ilerlemek için kullanmasını zaten bekliyor. O halde bu haberlerin yapılması hoşunuza gitmedi. Teğmen, dedim o, artık sabrının taştığı belli olarak. Bu sorularınıza itiraz ediyorum. Henüz mahkemede değiliz. Dolayısıyla itiraz hakkınız yok ve size bir açıklama yapmak zorunda değilim. Bu haberlerden rahatsız oldunuz mu Bay Angelini? Öfkelendiniz mi? Ben... Mo'nun sert bir bakışı David'in susmasına neden oldu. Ben ünlü bir aileden geliyorum dedi daha dikkatli bir şekilde. Böyle şeylere alışkınız. Konumuza geri dönebilirsek diye araya girdi Mo. Konumuz bu zaten. Louis Kirski öldürüldüğünde üzerinde Nadine Furst'un yağmurluğu vardı. Ne düşündüğümü biliyor musunuz Bay Angelini? Bence katil yanlış hedefi vurdu. Bence orada Nadine'i bekliyordu. Ve Louis sigara almak için yağmurun altına çıkmak üzere yanlış zaman seçmişti. Bunun benimle bir ilgisi yok. Bakışları avukatlarına döndü. Hala benimle bir ilgisi yok. Olanları gördüm, hepsi de bu. Bir erkek olduğunu söylediniz. Nasıl biriydi? Bilmiyorum. Onu net göremedim. Arkası bana dönüktü. Zaten her şey çok hızlı oldu. Ama bir erkek olduğuna karar verebilecek kadar net gördünüz. Erkek olduğunu düşündüm. Aniden kontrolünü kaybederek nefesi hızlandığında Mo kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Yağmur yağıyordu diye başladı. Metrelerce uzakta arabamın içindeydim. Ama kurbanın yüzünü gördüğünüzü söylediniz. Işık. Adam ya da katil ona doğru yürüdüğünde kurban yüzünü ışığa doğru döndü. Ve şu katil. Erkek olduğu muhtemel olan ve nereden çıktığını anlayamadığınız katil. Uzun boylu muydu, kısa mı? Yaşlı mıydı, genç mi? Bilmiyorum. Karanlıktı. Işık olduğunu söylediniz. Sadece belli bir alanda, katilin kendisi karanlığın içindeydi, siyah giyinmişti, dedi David, aniden hatırlamış gibi. Uzun bir siyah manto ve bir şapka, aşağı doğru çekilmiş bir şapka. İlginç. Siyah giyinmişti. Bu çok ilginç. Teğmen, alaycı tavrınızda ısrar ederseniz, müvekkilime işbirliğini sürdürmesini tavsiye edemem. Müvekkiliniz boğazına kadar bokun içinde. Alaycılığım onun endişelenmesi gereken şeylerin en küçüğü. Oysa elimizde 3 tane büyük parça var. Kasıt, neden ve fırsat. Müvekkilimin bir cinayete tanık olduğuna ilişkin itirafı dışında elinizde hiçbir şey yok. Dahası diye devam ettim o tehlikeli görünüşlü uzun tırnaklarını masanın üzerinde tıklatarak, onu diğer cinayetlerle bağlantılandırmak için de elinizde bir şey yok. Elinizde olan şey teğmen, ortalıkta serbestçe dolaşan bir sapık ve gerek üstlerinizi gerekse halkı bir tutuklamayla tatmin etmeye ihtiyacınız. Ama bu kişi benim müvekkilim olmayacak. Bunu göreceğiz. Şimdi çağrı cihazı 2 kez sinyal verdi, arayan finiydi. Aniden heyecanlandı ama bunu buz gibi maskesinin altında saklamayı başardı. İzninizle hemen döneceğim. Eve koridora çıktı. Odanın tek parça büyük camının arkasında üçü kafa kafaya vermişlerdi. Bana iyi haberler ver Fini, bu orospu çocuğunu mat etmek istiyorum. İyi haber mi? Fini çenesini kaşıdı. İyi olup olmadığını bilemem ama bunu ilginç bulabilirsin. Yvonne Metcalf şurada oturan dostumuzla pazarlık sürecindeymiş. Gizli pazarlıklar. Ne hakkında? Bir filmde başrol için. Gizli görüşmeler yapılmasının nedeni Tunin'deki sözleşmesinin tazelenme zamanının yaklaşmasıymış. Sonunda menajerini konuşmaya zorlayabildim. Eğer rolü kapabilirse komedi dizisini bırakmaya hazırmış. Ama bu dostumuzun 3 film, uluslararası dağıtım ve 24 saatlik tanıtım için anlaşma yapması gerekiyormuş. Çok şey istemiş gibi görünüyor. Angelini'yi çok sıkıştırıyormuş. Menajerinin söylediklerinden anladığım kadarıyla bazı finansal sorunları için Metcalf'i garantilemek zorundaymış. Ama çok şey talep etmişler. Bunları karşılamak ve projesini kurtarmak için zorlanıyormuş. Angelini onu tanıyordu ve Metcalf ipleri eline almıştı. Menajere göre birçok kez Metcalf'le görüşmek için gelmiş ve kadının dairesinde birçok kez baş başa konuşmuşlar. Adam biraz sinirlenmiş ama Metcalf gülüp geçmiş. Sonunda Angelini'nin istenenleri vermek zorunda kalacağını biliyormuş. Parçalar yerine oturduğunda çok mutlu oluyorum. Ya sen? Döndü ve camdan içeri bakarak Angelini'yi süzdü. İşte bağlantımız Fini. Hepsini tanıyordu. Ama Metcalf doğrandığında adam burada değilmiş. Özel bir uçağı olduğuna dair seninle istediğin şeye bahse girerim. Rourke'dan bir şeyler öğrenmiş olmamı takdir ediyor musun Fini? Eğer paran ve özel aracın varsa uçuş saatlerinin hiçbir anlamı yoktur. Hayır, Metcalf'in öldüğü saatte kıçını öpmekte olan en az 10 tane tanıkla gelmezse onu hakladım demektir. Şimdi onu nasıl terleteceğimi izle de gör diye mırıldandı Eve. Tekrar sorgu odasına girerken, sandalyesine oturdu, kollarını masanın üzerinde kavuşturdu ve Angelini'nin gözlerine baktı. Yvonne Metcalf'i tanıyordunuz. Ben, David dengesini kaybederek uzandı ve gömleğinin yakasını çekiştirdi. Elbette, ben, onu herkes tanırdı. Onunla iş yaptınız, karşı karşıya geldiniz, onu dairesinde ziyaret ettiniz. Gergin yüzüne ve dişlerini gösterdiğine bakılırsa bu Mo'nun bilmediği bir noktaydı. Bir dakika Teğmen, izin verirseniz müvekkilimle yalnız konuşmak istiyorum. Elbette. Eve saygılı bir tavırla yerinden kalktı. Dışarı çıkıp içerideki gösteriyi camdan izlerken konuşulanları duymayı yasaklayan kanundan dolayı üzgündü. Yine de Mo'nun David'i soru yağmuruna tuttuğunu, David'in soruları cevaplarken kekelediğini ve bu arada Larry ile Curly'nin asık suratla ve öfkeli bir tavırla defterlerine bir sürü şey karalamakta olduğunu görebiliyordu. Mo, David'in cevaplarından birine karşılık kafasını salladı ve öldürücü kırmızı tırnaklarından birini göğsüne bastırdı. Mo, elini kaldırıp odaya dönmesini işaret ettiğinde Eve gülümsüyordu. Müvekkilim Yvonne Metcalf ile iş ilişkisi olduğunu açıklamaya hazır. Hı hı. Bu defa Eve oturmak yerine masanın üzerine bir kalçasını yasladı. Yvonne Metcalf size biraz sıkıntı veriyordu değil mi Bay Angelini? Pazarlık görüşmeleri yapıyorduk. Yine ellerini birleştirmişti. Bir projede yıldızın imkansızı talep etmesi bu işin bir parçasıdır. Ama anlaşmak üzereydik. Onunla dairesinde görüştünüz, hiç tartıştınız mı? Ben birçok yerde görüştük. Görüştüğümüz yerlerden biri de eviydi. Şartları ve opsiyonlar hakkında görüştük. Yvonne Metcalf öldürüldüğü gece neredeydiniz Bay Angelini? Ajandama bakmam gerek dedi, kontrolünü şaşırtıcı bir biçimde koruyarak. Ama sanırım New Los Angeles'taydım. Planet Hollywood kompleksinde. Oraya gittiğimde hep aynı yerde kalırım. Peki batı sahili saatiyle 7 ile gece yarısı arasında neredeydiniz? Bilemem. Bilmek istersiniz Bay Angelini. Büyük olasılıkla odamda. Yapmam gereken bir sürü işim vardı. Üzerinde çalışılması gereken metinler vardı. Bayan Metcalf için hazırladığınız metin. Evet, doğrusu öyle. Yalnız mı çalışıyordunuz? Yazarken yalnız olmayı tercih ederim. Senaryoyu ben yazdım. Çenesinin altını ter basmıştı. Hazırlık aşamasında çok fazla zaman ve emek harcadım. Uçağınız var mı? Uçak? Elbette. Çok fazla yolculuk yapıyorum. Uçağınız New Los Angeles'ta mıydı? Evet. Sözlerin altındaki anlamı kavradığında gözleri hayretle açıldı. Buna gerçekten inanıyor olamazsınız. David, otur lütfen dedi Mo kesin bir ses tonuyla Angelini ayağa kalkarken. Şu anda söyleyecek başka bir şeyin yok. Onları öldürdüğümü sanıyor. Bu delilik. Tanrı aşkına kendi annem. Hangi nedenle? Bunun nedeni ne olabilir ki? Ah, bu konuda birkaç fikrim var. Psikiyatristin benimle hemfikir olup olmadığını göreceğiz. Müvekkilim hiçbir şekilde bir psikiyatrik teste girmek zorunda değil. Bence ona yapmasını önereceğiniz şey de tam olarak bu. Bu görüşme, dedi Mo, keskin ses tonuyla devam ederek, bitmiştir. Güzel. Eve, masadan kalkarken David'le göz göze geldiğinde büyük bir keyif duydu. David Angelini, suç mahallini terk etmek, adaleti engellemek ve bir polis memuruna rüşvet teklif etmek suçlarıyla sizi tutukluyorum. David, komik bir görüntüyle Eve'in boğazına sarılmak için uzandı. Gözleri öfkeden kızarmış ve kocaman açılmış bir halde ellerini boğazına kenetleyene kadar bekledi ve sonra adamı bir hamlede yere yıktı. Eve, avukatın tehditlerini aldırmayarak David'in yüzüne doğru eğildi. Bir memura saldırmak ve tutuklamaya direnmek suçlarına eklemeyeceğiz. Buna gerek olacağını sanmıyorum. Paketleyin, dedi kapıdan içeri koşan üniformalılara dönerek. İyi iş Dallas, diye kutladı Feeney, David'in götürülüşünü izlerken. Umarım savcılık da böyle düşünür. Onu tutmak ve terletmek zorundayız. Onu cinayet için tutuklamak istiyorum Feeney, hem de çok. Çok yaklaştık evlat. Sağlam delile ihtiyacımız var. Lanet olasıca silaha, kan örneğine ve topladığı hediyelik eşyalara ihtiyacımız var. Mira'nın psikiyatrik çalışması yardımcı olacaktır ama fiziksel delil olmadan onu suçlayamam. Sabırsızca saatine baktı. Avukatları engellemeye çalışsa bile arama emri çıkarmak uzun sürmez. Ne kadar zamandır uyumadın sen diye sordu Feeney. Gözlerinin altındaki halkaları sayabiliyorum. Birkaç saat daha uyumasam da bir şeyin değişmeyeceği kadar uzun süredir. Arama emrini beklerken sana bir içki ısmarlamama ne dersin? Babacan bir tavırla elini Eve'in omzuna koydu. Sanırım ikimizin de ihtiyacı olacak. Kumandan çileden çıkmış bir halde bizi bekliyor Dallas. Hemen. Eve alnını sıvazladı. O halde hemen gidelim. Sonra da birlikte bir şeyler içelim. Whitney hiç zaman kaybetmedi. Eve ve Finney kapıdan girer girmez ikisini de uzun bir bakışla haşladı. David'i sorgu odasına getirdiniz. Evet efendim, getirdim. Eve ateşi kendi üzerine çekmek için öne atıldı. Louis Kiskin'in öldürüldüğü saatte Kanal 75'in kapısından geçerken çekilmiş görüntüleri var elimizde. Raporunu verirken bakışları bile kıpırdamadı. David cinayeti gördüğünü söylüyor. Muhtemelen erkek, uzun siyah manto giymiş ve başında şapka olan birinin Kirski'ye saldırdığını ve sonra da 3. bölgeye doğru kaçtığını gördüğünü söylüyor. Ve kendisinin paniğe kapıldığını dedi Whitney, kontrolünü koruyarak. Elleri sakince masanın üzerinde birleşmişti. Olayı haber vermeden suç mahallini terk etmiş. Whitney muhtemelen içinden küfrediyordu ve midesine kramplar giriyordu. Ama bakışları soğuk, sert ve sağlamdı. Bir şiddet olayına tanık olan biri için hiç de anormal bir tepki değil. Orada olduğunu inkar etti dedi Eve sakince. Olayın üzerine örtmeye kalktı ve bana rüşvet önerdi. Fırsatı vardı kumandan. Ayrıca 3 kurbanla da bağlantısı vardı. Metcalf'i tanıyordu. Onunla bir proje üzerinde çalışıyordu ve dairesinde bulunmuştu. Whitney'in tepkisi yumruklarını sıkmak ve tekrar açmak oldu. Neden Nathaman? Öncelikle para dedi Eve. Annesinin ölümünden sonra çözümleneceği kesin olan finansal sorunları vardı. Kurbanların ya da üçüncü olay için konuşmak gerekirse amaçlanan kurban, hepsi toplum önünde olan güçlü kadınlardı. Bu da bir şekilde onu rahatsız ediyor. Avukatları engellemeye çalışmazsa Doktor Mira ona test uygulayacak. Duygusal ve zihinsel durumunu inceleyecek. Şiddete eğilim derecesini ölçecek. Eve, boğazını yakalayan elleri düşününce bu olasılığın oldukça yüksek olacağını tahmin etti. İlk iki cinayet sırasında New York'ta değildi. Efendim? Bir an Whitney'e acıdı ama bu duygusunu bastırdı. Özel bir uçağı var. İstediği her yere uçabilir. Uçuş planları üzerinde oynamak son derece kolaydır. Onu cinayetler için henüz suçlayamam ama daha fazla delil toplayana kadar burada tutulmasını istiyorum. Onu suç mahallini terk etmek ve rüşvet önermek suçlarıyla mı tutuyorsun? Bunlar oldukça önemli nedenler kumandan. Arama emri çıkarılmasını talep ediyorum. Herhangi bir fiziksel kanıt bulduğumuzda, eğer diye sözünü kesti Whitney, masasının arkasında daha fazla oturamayarak ayağa kalktı. Bu çok büyük bir fark Dallas. Fiziksel kanıt olmadan cinayet davan çözülemez. Cinayet için henüz suçlanamamasının nedeni de bu zaten. Dosyanın bir çıktısını masanın üzerine bıraktı. Buraya gelirken Finney ile birlikte Eve'in ofisine uğramış, bilgisayarda olasılık değerini incelemişlerdi. İlk iki kurbanı ve Nadine Furst'u tanıyordu. Onlarla bağlantısı vardı. Son cinayet sırasında olay yerindeydi. Towers'ın kendi telefonundaki son görüşmeyi birini korumak amacıyla sildiğini düşünüyoruz. Oğlunu korumak istemiş olabilir. Ayrıca kumar borçlarından ve yardım etmeyi istememesinden dolayı annesiyle olan ilişkisi bozuktu. Elimizdeki verilerle suç olasılığı %83.1 efendim. O tarzda bir şiddet uygulayamayacağı gerçeğini dikkate almıyorsun. Whitney ellerini masanın kenarlarına dayadı ve öne doğru eğildi. Bu faktörü hesaba katmadın değil mi Teğmen? David Angelini'yi yakından tanıyorum Dallas. Onu kendi çocuklarım kadar iyi tanıyorum. O bir katil değil. Belki bir aptal olabilir, zayıf olabilir ama asla soğukkanlı bir katil olamaz. Bazen zayıf ve aptal insanlar da böyle şeyler yapabilir. Üzgünüm kumandan, gitmesine izin veremem. Kafes içine tıkılmanın öyle bir adama ne gibi etkiler yapabileceği konusunda bir fikrin var mı? Kendi annesini öldürmekle suçlandığını bilmenin, Whitney'in aklına başka bir şey gelmediği için artık yalvarmaktan başka çaresi kalmamıştı. Şımarık yetiştiğini inkar edemem. Babaları David ve Mirina için her şeyin en iyisini istedi ve elde etmelerini sağladı. Çocukluğundan beri bir şeyi istemeye ve hemen sonrasında kucağında bulmaya alıştı. Evet, hayatı son derece kolay, ayrıcalıklı ve hatta fazla hoşgörülü geçti. Hatalar yaptı, yanlış kararlar verdi ve her seferinde ailesi düzeltmek zorunda kaldı. Ama asla kötü niyetli bir insan değildir Dallas. Şu ana dek hiç şiddete eğilimli bir davranışını görmedim. Onu tanıyorum. Whitney'in sesi yükselmemişti ama duygu doluydu. David'in eline bir bıçak alıp kendi annesinin gırtlağını kestiğine beni asla inandıramazsın. Bunu düşünmeni, evrak işlemlerini geciktirmeni ve salıverilmesini istemeni senden rica ediyorum. Finney konuşmaya başlayacaktı ki Eve başını salladı. Finney ondan daha yüksek rütbede olabilirdi ama davadan sorumlu dedektif kendisiydi. İpler onun elindeydi. Üç kadın öldürüldü kumandan. Elimizde bir şüpheli tutuklu var. İstediğiniz şeyi yapmam mümkün değil. Bu olayda beni görevlendirdiniz çünkü böyle bir durumda ne yapacağımı biliyordunuz. Whitney döndü ve pencereden dışarı baktı. İçinde şefkat duygusundan eser yok değil mi Dallas? Eve yüzünü buruşturdu ama cevap vermedi. Bu yanlış bir itham Jack, dedi Finney daha fazla kendini tutamayarak. Eğer ona hakaret edeceksen bana da it. Çünkü bu konuda Dallas'a katılıyorum. Onu tutuklamak, sokaklardan çekip almak için elimizde yeterince neden var ve biz de bunu yapıyoruz. Onu mahvedeceksiniz. Whitney tekrar onlara döndü. Ama bu sizin sorununuz değil. Arama emrinizi çıkartın ve aramanızı yapın. Ama kumandanınız olarak davayı açık tutmanızı emrediyorum. Aramaya devam edin. Saat 14'te raporlarınızı masamda istiyorum. Dallas'a son bir bakış attı. Gidebilirsiniz. Dışarı çıkarken bacaklarının cam gibi olduğunu hissedince şaşırdı. O kadar kırılgan ve narindiler ki bir dokunuşta paramparça olabilirlerdi. Çizgiyi aştı Dallas, dedi Finney onu kolundan yakalayarak. Çok üzgün, canı yanıyor ve bunun acısını da senden çıkarıyor. Hiç fena değil. Eve'in ses tonu sert ve duygusuzdu. İçimde şefkatten eser yok, öyle değil mi? Aile bağları ve sadakat hakkında hiçbir şey bilmiyorum, değil mi? Finney huzursuzca ona baktı. Hadi Dallas, bunu kişiselleştirme. Öyle mi? Birçok kez arkamda durdu ve beni savundu. Şimdi onun bana ihtiyacı var ve ben üzgünüm, yapamam demek zorundayım. Bu haddinden fazla kişisel Finney. Kolunu çekip kurtardı. İçki faslını geçelim, şu anda pek sosyal havamda değilim. Finney çaresizce ellerini ceplerine soktu. Eve uzaklaşırken kumandan da kapalı kapının arkasında kalmıştı. Finney ise mutsuz bir şekilde onların arasında duruyordu. Eve, Marco Angelini'nin tuğla evinin aranmasını yönetiyordu. Aslında orada olması gerekmiyordu. Görevli memurlar işlerini iyi biliyorlardı ve bütçe el verdiğince iyi aletlerle donatılmışlardı. Yine de ellerini spreyledi, ayakkabılarına naylon geçirdi ve davayı sonuçlandıracak ya da özellikle Whitney'in yüz ifadesini hatırlayarak kapanmasını engelleyecek bir şeyler bulmak için üç katlı eve girdi. Marco Angelini de oradaydı. Mülkün sahibi ve şüphelinin babası olarak bu onun hakkıydı. Eve onun varlığını, her hareketini izleyen buz mavisi gözlerini, yüzündeki yorgun ifadeyi ve çenesindeki kasların kasılışını kafasından atmıştı. Görevlilerden biri bir kan dokusu bulmak için elektronik tarayıcıyla David'in gardırobunu tararken Eve de odanın geri kalanını büyük bir dikkatle araştırıyordu. Silahtan kurtulmuş olabilir, dedi görevli. Kod adı Beaver olan yaşlı ve dişlek adam deneyimli bir uzmandı. Sol omzuna dayanarak desteklenmiş tarayıcıyı $1000'lık bir spor ceketin üzerinde gezdiriyordu. Üç kadında da aynı silahı kullandı, dedi Eve, Beaver'dan çok kendi kendine konuşarak. Laboratuvar da bunu onayladı. Şimdi neden kurtulsun ki? Belki de işini bitirmişti. Tarayıcı elektronik uğultusundan ani bir sinyale geçti. Sadece küçük bir yağ lekesi, dedi Beaver. Taze zeytinyağı. Güzel kravatını lekelemiş. Belki de işi bitmişti, dedi tekrar. Dedektiflere hayrandı ve bir zamanlar dedektif olmak için yanıp tutuşuyordu. Ama en fazla saha teknisyenliğine kadar yükselebilmişti. Ama eline geçen bütün dedektif romanlarını okuyordu. Bilirsin, 3 sihirli rakamdır. Önemli bir sayı. Tarayıcı kol ağızlarından birinde pudra lekesini incelerken gözlerini kısarak dikkatle baktı. Bir yandan işine devam ederken konuya döndü. Bu adam 3 kadına odaklandı. Tanıdığı, Hep ekranda gördüğü kadınlar. Belki onları arzuluyordu. İlk kurban annesiydi. Hey! Beaver işine ara vererek dönüp Eve baktı. Hiç Oidipus kompleksi diye bir şey duymadınız mı siz? Annesine aşık olan o Yunanlı çocuk. Her neyse, 3 sayısını tamamladı. Silahtan ve cinayetler sırasında giydiği giysilerden kurtuldu. Bu çocuğun 6 kişiye yetecek kadar giysisi var zaten. Eve kaşlarını çatarak geniş dolaba doğru yürüdü. Otomatik askılıkları ve motorlu rafları inceledi. Burada yaşamıyor bile. Zengin değil mi? Bu Beaver'a her şeyi açıklıyordu. Burada hiç giyilmemiş birkaç takım var. Ayakkabılar da. Eğildi, yarım boğazlı deri botlardan birini aldı ve çevirdi. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Tarayıcıyı ayakkabının hiç aşınmamış tabanlarında gezdirdi. Ne bir toz, ne bir toprak, ne bir çizik, ne bir lif. Bu onu sadece şımarıklıkla suçlamaya yarar. Lanet olsun Beaver, bana biraz kan örneği bul. Üzerinde çalışıyorum. Yine de muhtemelen giydiği kıyafetleri atmıştır. Çok iyimsersin Beaver. Tiksintiyle döndü ve U biçimli vernik çekilmiş bir masaya yaklaşarak çekmeceleri karıştırmaya başladı. Diskleri çantasına atacak ve daha sonra kendi bilgisayarında inceleyecekti. Şansları yardım ederse David Angelini ve annesi ya da Metcalf arasındaki yazışmalardan örnekler bulabilirlerdi. Daha da şanslılarsa belki cinayetleri açıklayan bir günlük ellerine geçebilirdi. Şemsiyeyi hangi cehenneme koydu diye sordu kendi kendine. Ya ayakkabıyı? New Los Angeles'taki ya da Avrupa'daki tarayıcıların daha şanslı olup olmadıklarını merak ediyordu. David Angelini'nin bütün küçük, sıcak evlerini ve gizli yataklarını tarama düşüncesi midesini altüst ediyordu. O anda bıçağı buldu. Çok basitti. Çalışma masasının orta çekmecesini açtı. İşte oradaydı. Uzun, ince ve öldürücü. Muhtemelen gerçek fil dişinden oyulmuş, gösterişli bir kabzası vardı ve bu da bıçağı antika yapardı ya da uluslararası bir suç. Fil dişi avcılığı ya da fil dişi eşya alımı, Afrika fillerinin neslinin tükenmeye yüz tutmasından yaklaşık yarım asır sonra gezegen çapında yasaklanmıştı. Eve ne antika meraklısıydı ne de çevre suçları uzmanıydı ama biçimine ve uzunluğuna bakarak elindekinin doğru bıçak olduğunu bilecek kadar raporları incelemişti. Bak bak, midesindeki kramplar geçmişti. Onun yerinde başarının net, ferahlatıcı hafifliği vardı. Belki 3 onun için hiç de büyülü bir sayı değildi. Saklamış mı? Orospu çocuğu. Beaver, bir katilin aptallığından hayal kırıklığına uğramış bir halde başını salladı. Bu çocuk bir aptal. Tara diye emretti Eve, bıçağı ona uzatarak. Beaver, tarayıcıyı kavradı, programı değiştirdi. Lensleri ayarladıktan sonra alıcıyı bıçağın üzerinde gezdirdi. Alet, güçlü bir şekilde sinyal verdi. Üzerinde bir şeyler var dedi Beaver, kalın parmakları, bir virtüözün parmakları gibi panel üzerinde hızla hareket ederken. Lif, belki kağıt, bir tür yapıştırıcı. Kabzasında izler var, çıktı ister misiniz? Evet, pekala. Tarayıcı parmak izleriyle dolu kare biçiminde bir kağıt kustu. Çevirin. Bingo, işte kan, pek fazla değil. Bıçağın kan oluğuna kaşlarını çatarak baktı. DNA belirlemesine yeterse şanslısınız. Bu iyimserliğini sakın kaybetme Beaver. Kan ne kadar eski? Hadi teğmen. Tarayıcının lensleğinin ardından bakan gözleri dev gibi ve ürkütücü görünüyordu. Bu portatif aletlerle size bunu söyleyemeyeceğimi biliyorsunuz. Laboratuvara gitmesi gerek. Bu küçük aletin yaptığı tek şey tanımlamak. Hiç deri yok dedi. Deri olsaydı daha iyi olurdu. Kanı alacağım. Bıçağı delil torbasına koyup mühürlerken gözüne bir hareket ilişti. Başını kaldırdığında Marco Angelini'nin lanetleyen gözleriyle karşılaştı. Marco önce bıçağa sonra Eve'in yüzüne baktı. İçinde kopan fırtınalar her halinden belliydi. Bir saniyenizi almak istiyorum Teğmen Dallas. Zaten daha fazlasını ayıramam. Uzun sürmeyecek. Gözleri önce Beaver'a sonra da Dallas'ın çantasına koymakta olduğu bıçağa kaydı. Yalnız lütfen. Pekala. Angelini'nin arkasında duran üniformalı polise işaret etti. Ekipten birine yukarı gelmesini söyle ve buradaki işi hemen bitirin diye emretti Beaver'a. Sonra Angelini'yi izleyerek odadan çıktı. Angelini, eli parıltılı trabzanı izleyerek halı kaplı dar bir merdivene yöneldi. Yukarı çıktıklarında sağa döndü ve bir odaya girdi. Eve, bu odanın ofis olduğunu anladı. Parlak öğle üzerinde içeri güneş ışığı dolmuştu. Işık iletişim istasyonunun parlak yüzeyinden yansıyor, siyah çalışma masasının üzerinden sekiyor ve göz alıcı zemini pırıl pırıl aydınlatıyordu. Angelini güneş ışığından rahatsız olmuş gibi bir düğmeye basarak camları renklendirdi. Şimdi odaya gölgeler hücum etmişti. Angelini bir duvar paneline yürüdü ve buzlu bourbon için programladı. Köşeli bardağı elinde tutarak bir yudum aldı. Oğlumun annesini ve o iki kadını öldürdüğüne inanıyorsunuz. Oğlunuz bu suçlamalarla ilgili olarak sorgulandı Bay Angelini. O bir şüpheli. Prosedürle ilgili sorularınız varsa oğlunuzun avukatıyla konuşmalısınız. Onlarla konuştum. İçkisinden bir yudum daha aldı. Büyük olasılıkla sizin onu tutuklayacağınızı ama bunun suçlu bulunacağı anlamına gelmediğini söylediler. Bu jüriye bağlı. Ama siz suçlu bulunacağını düşünüyorsunuz. Bay Angelini, eğer oğlunuzu 3 kez birinci derece cinayetten tutuklarsam ve suçlarsam, bunun nedeni yargılanacağına, suçlu bulunacağına, cezalandırılacağına inanmam ve bunu sağlayacak delili toplamış olmamdır. Angelini, Eve'in söz ettiği delillerden birini koymuş olduğu çantasına baktı. Hakkınızda bazı araştırmalar yaptım Teğmen. Öyle mi? Olasılıkları bilmek istiyorum dedi, belli belirsiz bir gülümsemeyle göz kırparken. Kumandan Whitney size saygı duyuyor. Ben de ona. Eski karım sizin kararlılığınıza ve işinize yaklaşım tarzınıza hayrandı. O da kesinlikle bir aptal değildi. Sizden söz ederdi. Bunu biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyordum. Kafa yapınızdan etkilenmişti. Buna temiz bir polisin düşünce tarzı derdi. İşinizde gerçekten iyisiniz değil mi Teğmen? Evet, hem de oldukça iyi. Ama hatalar yaparsınız. Hatalarımı mümkün olduğunca asgaride tutmaya gayret ederim. Ancak sizin mesleğinizde yapılan bir hata, her ne kadar küçük de olsa, masum birinin büyük acılar çekmesine neden olabilir. Eve'in gözlerine dik dik baktı. Oğlumun odasında bir bıçak buldunuz. Sizinle bu konuda konuşamam. O bu evi nadiren kullanır dedi Angelini, yavaş bir tempoyla konuşarak. Yılda belki 3 ya da 4 kez. Burada olduğu zaman genellikle Long Island'daki evi tercih eder. Olabilir Bay Angelini. Ama Louis Kirski öldürüldüğü gece bu evi kullandı. Eve, delili bir an önce laboratuvara götürmeye hevesli olduğu için odanın kapısına doğru yürüdü. Bay Angelini, herhangi bir polis davasını sizinle tartışma. Ama polisin elinde iyi bir dava olduğu konusunda çok eminsiniz diye sözünü kesti Angelini. Eve cevap vermeyince genç kadının yüzünü incelemeye devam etti. Sonra tek harekette içkisini bitirdi ve bardağı masanın üzerine bıraktı. Ama yanılıyorsunuz Teğmen. Yanlış adamı yakaladınız. Oğlunuzun masumiyetine inanıyorsunuz Bay Angelini. Bunu anlıyorum. İnanmıyorum Teğmen. Biliyorum. Oğlum o kadınları öldürmedi. Suya dalmaya hazırlanan bir dalgıç gibi nefes aldı. Biliyorum. Çünkü onları ben öldürdüm. 15. ayrımın sonu. Sayfa 265. Devamı 16. ayrımda.